Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim, vel asr innel insane lefî husr. Vel asr الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beyti'nin salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Mordad 1400 Hicri Kameri, 29 Zilhicce 1442 ve miladi 9 Ağustos 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Antalya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhaneddin Dağ ile Afganistan gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, medya ve komşuluk hakkının ödenmesi, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim ve sağlık bülteni isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransız müfettişi Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Son 24 saatte koronavirüsten İslam İran'da 588 kişi daha yaşamını yitirdi. Tanınmış bir Amerikalı epidemiyolog, dünyanın hiçbir şekilde korona salgının sonuna yakın olmadığını belirtti. Muhammed Bakır Galiba, Filistin'e destek Kudüs'ün kurtuluşuna kadar devam edecek dedi. Türkiye'deki intihar saldırısı etkisiz hale getirildi. Şimdi haberler.
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede İran nükleer anlaşmasının son durumu ele alındı. Reisi görüşmede Amerika'nın İran politikasını eleştirirken, Amerikalılar yeni yaptırımlar uygulayarak taahhütlerini açıkça ihlal ediyor. Onlar son yaptırımlarını insani yardım sektörüne kadar genişletmiştir, dedi. Hem Amerika'nın hem de Avrupalı imzacı ülkelerin nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan reisi, herhangi bir nükleer görüşme sürecinde İran halkının da hakları korunmalı ve milletimizin de menfaatleri güvence altına alınmalıdır ifadesini kullandı. Reisi ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Fars Körfezi bölgesi ile Umman Denizi'nde güvenliği sağlama ve caydırıcılığı sürdürme konusunda çok kararlıdır ve deniz güvenliğini zedeleyenlere karşı çıkacaktır değerlendirmesinde bulundu. Lübnan'daki gelişmeleri de değinen reisi şöyle dedi. Lübnan halkının ekonomik durumunu istikrara kavuşturmayı, güvenceye almayı ve iyileştirmeyi amaçlayan herhangi bir adımı destekliyor ve Fransa'nın bu konudaki desteğini memnuniyetle karşılıyoruz. Macron da telefon görüşmesinde seçimi kazanan reisi tebrik ederken görevinde başarılar diledi ve iki ülke işbirliği yoluyla bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında rol oynayabilir dedi. Amerika'nın İran nükleer anlaşmasından yasa dışı olarak çekilmesi konusu ile ilgili bu konu anlaşmanın son durumuna ilişkin Macron, bu konuya bir çözüm arıyoruz ve müzakerelerin yeniden başlamasını umuyoruz açıklamasında bulundu. Macron deniz güvenliğinin meselesine dair bu konuda öncelikle bir istikrar çerçevesi oluşturmalı ve denizlerin güvenlik durumu da dahil olmak üzere çeşitli konularda istikrarın sağlandığından emin olmalıyız şeklinde konuştu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Sağlık Bakanı'na koronavirüsü kontrol etmek ve hastalığı tedavi etmek için gerekli tüm kapasiteleri kullanma talimatı verdi. İran Cumhurbaşkanı'na göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi bugün İran Sağlık Bakanı'na ve Horasan Valisi ile ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bulundu ve ülkedeki en son korona vakalarıyla ilgili bilgi aldı. Telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı hastalığın kontrolünü, tedavisini ve hastalara hizmet sunumunu hızlandırmak için mevcut tüm kapasitelerin kullanılması gerektiğini vurguladı ve gerekli talimatları verdi. İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi de son 24 saatte 588 COVID hastasının hayatını kaybettiğini bildirdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 588 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 40.808 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 94.603'e, vaka sayısı 4.199.537'ye çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 6.561'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.565.575'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Bereket İlaç Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 16 ile 20 milyon doz kapasiteli 3. aşı üretim hattının da kurulacağını duyururken bu 3. hattının önümüzdeki ay içinde hizmete gireceğini söyledi.
Tanınmış bir Amerikalı epidemiyolog, dünya nüfusunun sadece küçük bir kısmının COVID-19'a karşı aşılandığı göz önüne alındığında salgın yakın zamanda bitmeyecek dedi. Çiçek hastalığını ortadan kaldırması sırasında Dünya Sağlık Örgütü ekibinin bir parçası olan bir epidemiyolog olan Dr. Larry Bayland, CNBC'ye korona delta türünün şimdiye kadar gördüğümüz belki de en bulaşıcı virüs olduğunu söyledi. Berland, şimdiye kadar dünya nüfusunun sadece %15 aşılandı ve 100'ten fazla ülke nüfusunun %5'inden daha azını aşıladı dedi. Söz konusu epidemiyolog şunları ekledi. Bu durumda salgının başlangıcından sonuna kadar daha yakınız ve bu şu anda uğraştığımız delta virüsün devam etmesinden dolayı değil, asıl mesele şu ki 200'den fazla ülke tamamen aşılanmış olsa bile yine de yeni virüs türleri olacak dedi.
İran İslam Şura Meclis Başkanı, İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin halkının mücadelesine desteğinin Kudüs'ün kurtuluşuna kadar süreceğini söyledi. Muhammed Bagır Galibaf, Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad El-Nihale ile yaptığı görüşmede Filistin halkının kazandığı zaferlere ve direniş eksenini kutladı. Galibaf, zorbacı Siyonist rejim böyle bir yenilgi hayal etmemişti ve Filistin halkının kahramanca direnişi onlar için çok acı vereceğiydi dedi. İran İslam Şura Meclis Başkanı, Filistin halkının İslami cihadın ve direniş ekseninin başarıları ve zaferleri Allah'a tevekkül ve birlik gölgesinde elde edilmiştir. Bu kuşkusuz cihat ve şehitlik kültürüdür dedi. Filistin İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad El-Nihale de İslam İnkılabı rehberi, İran halkı ve yetkililerinin Filistin'in mazlum halklarına verdiği desteğe teşekkür ederek şehit Kasım Süleymani'nin direniş ekserini desteklemedeki etkin rolünün unutulmayacağına atıfta bulundu ve Filistin halkının son savaşlarda kazandığı zaferi önemlidir. İran'ın yardımıyla işgal altındaki toprakları Siyonist rejimin pençelerinden Allah'ın izniyle kurtulabileceğiz dedi.
İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami bugün Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile görüştü. Kudüs'ün kalıcı operasyonda stratejik zaferleri ve başarıları için Filistin İslami direnişini tebrik eden Tümgeneral Selami, vahşi Siyonistleri sadece gücün durdurulabileceğini söyledi. Filistin güçlendirmesinin asla durdurulmaması gereken bir strateji olduğunu vurgulayan Tümgeneral Selami, işgal altındaki Filistin'deki olayların seyri, Sulta ve Siyonizm liderlerinin ve emperyalist medya kuruluşlarının Siyonist rejimin yenilmez olduğunu ve diğerlerinin buna tepki veremeyeceklerini, İslam ve Arap ülkelerinin işgalcilerle barış içinde yaşamasından başka bir yolu olmadığını gösteren imajının Kudüs'ün kalıcı operasyonu ile bir anda çöktüğünü gösteriyor. Bu operasyon Filistin'in güçlendiğini ve sahte Siyonist rejimin çöküşünün kesin olduğunu gösterdi dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de görüşmede İran'ı ve devrim muhafızlarını İslam ümmetinin savunma kalkanı ve bölgedeki direniş ekseni olarak nitelendirdi. İran'ın Filistin direnişine desteğinin önemli etkilerine değinen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye de Kudüs'ün kalıcı operasyonda elde edilen kazanımlar hakkında bir rapor sunarak Siyonist rejimin bugün Kudüs kalıcı operasyonundaki yenilginin ardından her zamankinden daha fazla bir kabusun içindedir ve gücün zirvesinde olan Filistin İslami direnişi de geçmişteki deneyimlerinden yararlanarak gelecekteki başarıları ve zaferleri sürdürmeyi planlıyor dedi.
Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Fars Körfezi'nin güvenli İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisi olduğunu belirterek İngiltere Dışişleri Bakanı, Rab'ın İran milleti hakkında son sözlere yeni bir şey olmadığını, bu sözler İngiliz yetkililerin de İran karşıtı sorumsuz açıklamaları zincirinin bir halkası saydığını belirtti. Bu sabah haftalık basın toplantısında son bir haftada dış politika alanında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade şöyle dedi. Geçen hafta gemi meselesiyle ilgili bazı iddiaların yüzünden Britanya Maslahat Güzeleni ve Romanya Büyükelçisi dışişlerine çağırdık. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Reisi'nin Yemen töreni dolayısıyla diplomatik açıdan yoğun bir trafik yaşadı ve zira birçok ülkeden bu törene liderler, devlet başkanları, meclis başkanları ve dışişleri bakanları düzeyinde katılım oldu. Sözcü Hatipzade Avrupa bazı yetkililerinin Umman Denizi'nde hedef aranan gemi konusunda İran'a yönelik suçlamaları ile ilgili bir soruya şöyle cevap verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı Rab'ın İran milleti hakkında son sözlere yeni bir şey değildir. Bu sözler İngiliz yetkililerin de İran karşıtı sorumsuz açıklamaları zincirinin bir halkası sayılır. İran'da uluslararası açık denizlerde gemilerin güvenliğinin düşünmektedir. Bu olay İngilizlerin birkaç yıl önce yaptıkları bir olaydır.
İran İslami Şura Meclisi Başkanlığı Sözcüsü Seyyid Nizamettin Musevi, İslam Cumhuriyeti'nin Siyonist rejimin tehditleriyle başa çıkmak için çok yüksek yetenek ve imkanlara sahip olduğunu söyledi. Seyyid Nizamettin Musevi, Fars Haber Ajansı'na verdiği röportajda Ökçü rejim İsrailli yetkililerin son zamanlarda İran İslam Cumhuriyeti'ne saldırmakla tehdit etmelerine atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu gibi tehditler çeşitli zamanlarda tekrarlanmıştır. Büyük laflar ve boş tehditlerle kamuoyunu etkilemeye çalışırlar. Siyonist rejimin bu tür yüzleşmeleri ve tehditleri İran halkı, hatta bölge halkı için gayet normaldir ve kimsenin umrunda değildir. İranlı yetkili bugün Siyonist rejimin kendi sınırları içinde kuşatma altında olduğu, Filistin ve Lübnan'daki gerilla ve militan grupların bu Siyonist tehditleri kolaylıkla aştığını ve son yıllarda Siyonistlerin bölgede harekete geçmeye çalıştığını görüyoruz. Ama Lübnan'daki Hizbullah, Hamas, İslami Cihat ve Siyonist rejim etrafındaki direniş grupları onlara her zaman kesin cevaplar verdi dedi. Musevi, Siyonistler İran İslam Cumhuriyeti gibi bir dünya gücüyle karşı karşıya gelemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. Onun için onların sözleri, açıklamaları, övünmeleri önemsizdir dedi.
İran Yargı Erkeği Başkanı hiçbir İranlının ülkeye girişi yasak değil dedi. Muhabirimizin bildiğine göre Yargı Kurumu Başkanı Muhsin Ece, İran'daki mülkileriyle gerektiği gibi ilgilenmeyenler ve bundan dolayı bazılarının o kişilere İran'la dönmeleriyle ilgili korktukları yönünde bir tutum izlediklerini söylerken bu konuda ülke dışında bulunan İranlılara İran'a girmeleri konusunda bir sorun olmadığına dair çağrıda bulundu. Muhsin Ece bu insanlar sorunlarını İran yargısının halkla ilişkiler merkeziyle gündeme getirebilirler dedi. İran Yargı Erki Başkanı Cuma günü yaptığı açıklamada geçici tutuklama süresinin daha da azaltılabileceğini söylemişti. Muhsin Ece ülkede hakimlere, mahkeme başkanlarına ve savcılara seslenerek şöyle dedi. Cezaevlerine meydan okuyarak geçici olarak gözaltına alınanların durumunu belirleyin.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından nükleer anlaşma konusunda yeni yayınlanan Mihrin Sırrı adlı kitabın bir nüshası Rusya Dışişleri Bakanlığı'na hediye edildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliği'nin Twitter sayfasından pazartesi günü yaptığı açıklamada nükleer anlaşmayla ilgili yeni yayınlanan Mihrin Sırrı kitabının Rusya Dışişleri Bakanı'na İran Dışişleri Bakanı tarafından hediye edildiği bildirildi. Zarif Ali Ekber Salihi Seyit Abbas Arakşı ve Mücit Tahti Ravanchi'nin nükleer anlaşma konusunda yazdığı Mihrin Sırrı kitaplarından oluşan koleksiyon 5 cilt ve bir ek olarak yayınlandı. Bu kitabın en önemli bölümü İran tarihindeki en önemli vakalardan birinin süreci hakkında açıklayıcı ve belgesel bir rapor niteliği taşımasıdır.
Türkiye'nin güneydoğusundaki intihar saldırısı etkisiz hale getirildi. İntihar bombacısı polis karakolunun birkaç metre yakınında vurularak öldürüldü. Muhabirimizin bildiğine göre Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'nde patlayıcı, kemerleri havaya uçurmaya çalışan bir canlı bombanın kimliği tespit edildi ve intihar operasyonunu gerçekleştirmeden önce öldürüldü. Türkiye İçişleri Bakanlığı, başarısız terör saldırısını doğrulayan bir açıklama yaparak, bu kişinin Suriye vatandaşı intihar kemerinde Nusaybin Polis Karakolu'nun terörle mücadele güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini ve en 2,5 kilogram patlayıcının da olduğunu bildirdi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamada intihar bombacısından hangi terör grubunun sorumlu olduğu veya daha fazla ayrıntı verilmedi.
Türkiye'nin Irak topraklarındaki askeri saldırılarının devamında Irak'ın kuzeyinde Pençe Kaplan bölgesinde PKK'lı 13 terörist daha etkisiz hale getirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. Askeri birliklerimiz terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 13 PKK'lı terörist daha indirildi, etkisiz hale getirildi. Öte yandan Pençe Kaplan bölgesinde yürütülen operasyonun ayrıntıları netleşti. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre gece karanlığından yararlanmaya çalışan teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Bölgeye yaklaşan teröristlerin İHA'lar tarafından tespit edilmesinin ardından harekete geçildi. Etkisiz hale getirilen PKK'ların arasında örgütün sözde üst düzey bölge yöneticisinin de bulunduğu belirtildi.
Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Aktivisti Azerbaycan Cumhuriyeti askerlerine Ararat ilindeki Yaraş köyünün sakinlerine ait arazilere kasten ateşe vermekle suçladı. Ermenistan İnsan Hakları savunucusu Alman Tatoyan, Ermenistan Halk Radyosu'nun Facebook sayfasında yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlere Yaraş köyüne küçük ve büyük kalibreli silahlarla ateş ediyor dedi. Bu köy Azerbaycan Cumhuriyeti mevzilerinden 1 kilometre uzakta bulunmaktadır. Tatoyan yangın nedeniyle Yaraş köyü ve komşu köylerin sakinleri normal tarım işlerini yapamıyorlar ve açılan ateş ve yangınlar özellikle Yaraş halkın normal yaşamını bozdu dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de tartışmalı Dağlık Karabağ bölgesinde Kasım ayında Rus müdahalesiyle sona eren çatışmaların ardından iki ülke defalarca birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 9 Kasım 2020 tarihinde imzalanan barış anlaşmasına göre Dağlık Karabağ bölgesindeki toprakların büyük bölümünün kontrolü Azerbaycan Cumhuriyeti'ne devredildi.
Lübnanlı İslami Direniş Savaşçıları Hizbullah Genel Sekreterine bir mesajla bağlılıklarını tazelediler. Fars Haber Ajansı'na göre El Menar, Lübnan İslami Direniş Savaşçıları'nın Hizbullah Hareketi'nin Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah'a olan bağlılığının yenilendiğine dair verdiği haberde Hizbullah savaşçılarının mesajına yer verildi. Bu video mesajında şu ifadeler yer alıyor. Ey Büyük Seyyid, biz her zaman emrini dinliyoruz, biz itaat ettik ve senin gözetimin ve en şerefli insanların duaları sayesinde başarı Allah'tan geldi. Lübnanlı direniş savaşçıları Hizbullah Genel Sekreterine gönderdikleri bu mesajda her zaman sabır ve içgörü kaynağı olacaklarını ve namlularını İsrail düşmanını hedef alacağını belirttiler.
Irak Elektrik Bakanlığı Neynova eyaletindeki elektrik direklerindeki trafolların el yapımı patlayıcılarla yeniden patladığını duyurdu. Somaliye News Ajansı'na göre Irak Elektrik Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada 400 kW'lık elektrik nakil hattının El Kayyara Musul Barajı'nın sabotaj operasyonunda hedef alındığını ve 3 kulenin de devrildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre patlamanın ardından Batı Neynova eyaletindeki Al-Muzmellat bölgesindeki elektrik hatları da hasar gördü. Doğu Musul barajı altındaki enerji nakil kuleleri dün birkaç patlamanın hedefi oldu ve Neynova üzerinde saatlerce elektrikler kesildi.
Yemen Ensarullah Hareketi Eski Takası Komitesi Başkanı eski takası konusunda vakit kaybetmek düşmanın siyasi haraç hedefiyle kullandığı bir komplo olduğunu belirtti. El Meyadi'nin verdiği habere göre Yemen Ensarullah Hareketi Eski Takası Komitesi Başkanı Abdülkadir el-Murtaza Suudi Koalisyon'un esir takası konusundaki vakit kaybetme girişimlerini eleştirirken Yemen'de Martin Griffiths'in yerine gelen Birleşmiş Milletler yeni özel temsilcisi Hans Granberg düşmanın esir takası dosyası konusunda vakit kaybetme girişimlerine son vermesi konusunda ümit var olduğunu belirtti. El-Murtaza Grandberg'den Suudi düşmana imzalanan anlaşmalara uyması konusunda baskın yapmasını istedi.
Rusya Cumhurbaşkanı'nın Afganistan elçisi Katar'ın başkenti Doha'daki barış görüşmelerinden iyi beklentileri olduğunu ancak sonbaharın başlarında Afganistan'ın sorunlarının çözümünde önemli bir ilerleme beklemediğini söyledi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Batı Asya'da güvenliğin ön şartı Amerikan askeri güçlerinin çekilmesi başlığı altında. Amerikan uzun yıllar boyunca bölgedeki askeri varlığı başta Afganistan, Irak ve Suriye gibi ülkelerde güvenlik durumunun daha da vahimleşmesine sebep olurken, aynı zamanda bölgede etnik çatışmaların yaşanması ve terörist grupların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Irak'ta müdahalelerin büyük bir bölümü bu ülkenin işgali ardından yaşandı. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Pazar günü Haçlı Şabi Komutanı Valif Feyyaz ile görüşmede bu direniş gücünün Irak halkını IŞİD'e karşı zaferi ve bu ülkede istikrar ve güvenliğin sağlanmasındaki önemli stratejik konumuna değindi. Komutan Selami yaptığı açıklamada Irak'ta şekillenen direniş Amerikalıları zayıflatıp yıprattı ve masraflarını artırarak onları iki şer arasında bıraktı. Eğer kalırlarsa zarar görecekler, eğer Irak'tan çekilirlerse yenilmiş olacaklar dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Biz direniş cephesinde ve bu büyük savaşta sizin destekçiniziz ve Irak Milli Meclisi'nin Amerikalı askerlerin bu ülkeden çekilmesine dair onayladığı kararın en iyi şekilde gerçekleşmesini umut ediyoruz ve bağımsız, muktedir ve işgalcilerin olmadığı huzurun sağlanmasını umut ediyoruz. Amerikalı güçlerin bölgeden çekilmesi güvenlik tehditlerinin azalmasına sebep olurken aynı zamanda bölgede ekonomik işbirliklerin başlamasına da neden olur. Fakat Amerika ve İngiltere ve diğer yabancı aktörlerin bölgeden çekilmek için ne kadar hazır oldukları belli değil. Bölgede yabancı askeri güçlerin geniş çaplı varlığının özelliklerinden biri, onların meşru olmayan taleplerinden zor bir şekilde el çekmesidir. Amerikalılar işte bu yüzden bölge aktörlerini iyi ve kötü şeklinde ikiye ayırarak bölgedeki askeri müdahalelerine devam etmek istiyorlar. Fakat bu batıl döngü sonuna yaklaşmıştır. Zira direniş Batı Asya'da askeri ve güvenlik dengeleri mazlum milletlerin lehine değiştirmeyi başarmıştır.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine-i Hicri Şems'i 1398'de yayında Kumkenti halkı ile buluşmasında Şehir Kor General Kasım Süleymani'nin Amerikan güçlerinin Irak ve bölgede planlanan yenilgisinden belirleyici rolüne değinerek şöyle buyurdu. Amerikalılar Irak'ta ya Tağut rejimine benzer olmasını veya Suudi rejim gibi onların tabiriyle sağmal inek gibi olmalarını istiyorlardı. Fakat Hac Kasım Irak'ta cesur gençler ve mümin unsurların yardımı ve Irak'ta dini mercilerin yardımına giderek onların bu planına karşı durdu ve onu etkisizleştirdi. İslam İnkılabı rehberi bölge halkları ve onlardan kaynaklı hükümetlerinde hiç şüphesiz Amerika'nın bu fesat durumu varlığının devam etmesini kabul etmeyeceklerini işaretle şöyle bir hatırlatmada bulundu. Onların bu bölgede veya dünyanın herhangi başka bir yerindeki varlıkları savaş, ihtilaf, fitne, yıkım ve altyapıların tahrip olmasından başka bir sonucu olmamıştır. Ve onlar bu fesat ve yıkımı aziz İran ve İslam Cumhuriyeti içinde arzu ediyor ve ısrar ediyorlar. Ve müzakere meselesi ve masaya oturmak onların bu müdahaleleri ve varlıklarının da başlangıcıdır. Bu yüzden de Amerikalıların bölgedeki varlıkları sona ermelidir. Quincy, Düşünce Enstitüsü Amerika'nın terörizmle mücadele bahanesiyle müdahalelere ve savaşlarına işaretle bu askeri müdahaleci, siyasetlerin tekfirci ideoloji ve etnik çatışmaların kökünün kazınmasına sebep olamazken, hatta günümüzde Afganistan'ın da demokrasi ve gelişmeden nasipsiz kaldığını, hatta merkezi tek bir hükümetin de varlığından bile yoksun kaldığını belirtiyor. Irak'ta gereksiz iş şiddetin kısır döngüsünü yaşamaktadır. Bu başarısızlıklar Amerika'nın bu yılda yüklü harcamalarıyla orantılı değildir. Trump'ın 4 yıllık Beyaz Saray'daki görev süresi Batı Asya'yı daha da istikrarsız hale getirmiştir. Onun Siyonist rejimi İsrail'e kayıtsız şartsız destekleri onu bölge güvenliğine karşı daha fazla girişimlerde bulunmaya sevk ediyor. Fakat artık direnişen bölgede saldırganlar ve yabancılara karşılık verme zamanı gelmiştir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Yemen'deki dünkü gösterilerin iç ve dış sebepleri etrafında. Dün binlerce Yemenli bir kez daha geniş çaplı gösteriler düzenlemek amacıyla sokaklara inerek ülkelerine saldıran mütecavizlere karşı öfkelerini haykırdılar. Yemenliler Sana kentinde Bab el-Yemen meydanında bir araya gelerek ülkelerinin Amerika ve bazı rejimler ve onların bölgedeki uzantılarınca kuşatılmasına karşı sloganlar atarak bu ülkeye ihraç edilen mallara gümrük tarifelerinin bizzat kuşatmacı ülkelerce artırılmasına dair kararı Amerika tarafından alınan karar şeklinde nitelediler. Onlar bir kez daha Yemen halkını ekonomik savaşla aç bırakmak, kuşatma ve baskı siyasetinin sadece bu halkı saldırgan koalisyona karşı direnişini artıracağını vurguladılar. Aslında Yemen halkının mütecavizlere karşı itiraz hareketi özetle değinmek istediğimiz bazı konular içeriyor. Her şeyden önce Yemen'deki itiraz hareketi 6 yıldan beri en yoğun yaptırımlara ve kuşatmaya maruz kalan bu halk arasında direniş ruhunun varlığını gösteriyor. Fakat onlar hala kendi milli izzet ve saygınlıklarına vurgu yaparak zorbalar ve saldırganlara teslim olmadıkları ve olmayacaklarını haykırıyorlar. İkinci konu bölgede bu zaman diliminde Yemen halkının bölgedeki istikrarlı hareketinin önemidir. Batı Asya bölgesi şimdi birçok gelişme, artan gerginlikler ve olaylara şahit oluyor. Yemenlileri bu harekete direniş ekseniyle birlikte meydan gelişmelerinde hazır bulunmaları ve bu bölgenin Müslüman halkların istekleriyle beraber adım atmaya hazır olduğunu gösteriyor. Yemenlilerin bu coşkulu hareketinin önemli olan üçüncü konusu ise onların bir kez daha başta Suudi Arabistan olmak üzere toprak bütünlükleri ve ulusal egemenliklerine saldırganlara karşı tüm güçleriyle duracaklarını ve bu konuda milli haysiyet ve onurlarından vazgeçmeyeceklerini bildirmeleridir.
Yemenliler bu büyük hareketleriyle dünyaya ilettikleri dördüncü mesaj, onların Ensarullah ve Milli Kurtuluş Hükümeti dahil Yemen direnişini yalnız bırakmayacakları, savaş meydanlarında saldırganlara ve aşırıcılara karşı da her zaman onların yardımcıları olacakları ve gerici Arap rejimlerin komplolarının kendi ülkelerinde gerçekleşmesine izin vermeyecekleridir. Bu bağlamda dünya plan gösterilen sonunda yayınlanan bildiride göstericiler, Suudi topraklarının direniklerine Yemen direniş füzesi ve İHA saldırılarını artırma zaruretini vurguladılar. Yemen halkının bu hareketlerindeki beşinci mesaj, onların Filistin'e bölgesel düzeyde direniş ekseninde desteklerinin devam etmesidir. Onlar bir kez daha Siyonist planlara karşı olan direniş ekseni ve denklemin de önemli bir parçası olduğunu vurguladılar. Bu bağlamda Yemen halkı, Filistin davasını ve Kudüs'teki İslami kutsallıkları destekleyeceklerini de vurguladılar. Yemen halkının bu büyüklüğü serisinde dikkat çeken bir diğer önemli konu, onların kendi ülkelerine yönelik mütecaviz güçlerin saldırıları ve kuşatmalarına karşı Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumların sessizliğine ve pasifliğine karşı çığlıklarıdır. Bu bağlamda batılı örgütlerin ve hükümetlerin de insan haklarına ilişkin söylemlerinin iddiadan başka bir şey olmadığını bir kez daha iç ve dış taraflara gösterdiler. Birleşik Arap Emirlikleri bu ülkeye hava, deniz ve karadan yoğun kuşatma uygularken söz konusu uluslararası kurum ve kuruluşlar herhangi bir girişimde bulunmazken sadece sözlü kınamalar ve sorgulama atmakla yetindiler. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakın nasıl olana sorga. Antıbın nabediyiz.
İran şey terörizmine ve ulaşım için yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba. Sevgili dinleyicilerimiz, bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Amerika Başkanı Joe Biden, Amerika ordusunun Afganistan'daki Taliban mevzilerini B-52 bombardıman uçakları ve AS-130 avcı uçaklarıyla hedef alma emri verdiğini iddia etti haber kaynakları. Şimdi Amerika Afganistan'daki 20 yıllık askeri varlığında Taliban'ı çökertme konusunda başarısız oldu kimi uzmanlara göre ve terörün yayılması, savaş, şiddet, istikrarsızlık ve on binlerce insanın da öldürülmesi dışında hiçbir şey başaramadı. Şimdi bugün sohbetimizde Afganistan'da yaşanan olayları konuşmak istiyoruz değerli dinleyicilerimiz. Son haftalarda Afganistan'daki iç savaş Taliban'ın hükümet kontrolündeki bölgelere artan saldırılarıyla şiddetlendi ve Afganistan'daki durumu daha güvensiz hale getirdi. Bugün sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler.
Biliyorsunuz orada Taliban'ın saldırıları özellikle İran ve Pakistan'a yakın halkı tedirgin etmiş ve daha çok İran ve Pakistan sınırlarına doğru hareket etmeye başlamışlar ve sığınmak istiyorlar bir türlü. Şimdi Taliban'ın orada geride bıraktığı manzarayı siz nasıl değerlendirirsiniz? Merkezi yönetimin Taliban ile bir anlaşmaya, bir uzlaşıya varması ne kadar önem arz ediyor acaba?
Taliban şimdiye kadar yaptığı anlaşmaların hiçbirine bağlı kalmadı.
Evet.
İkinci bir unsur da Çin ve Rusya'nın Taliban'la ilişkilerinin ne düzeyde olduğunu biz bilmiyoruz. Ben Çin'de, bilhassa Çin'in Taliban'ın arkasında Pakistan'la birlikte olduğu kanaatindeyim. Çünkü onlar mevcut hükümeti ve yönetimi, yani Amerikan güdümlü bir yönetim olarak görüyorlar. Biliyorsunuz ki Çin Pakistan'da milyarlarca, onlarca milyar dolar yani yatırımlar yapıyor ve Pakistan ekonomisi ciddi bir şekilde el atmıştır. Ve Pakistan istihbaratının veya ordusunun da Taliban üzerindeki etkinliği herkese malum. Ve Pakistan hakikaten Afganistan konusunda yani insani ve efendime söyleyeyim adilane bir siyaset izlemedi. Yani hep kirli bir siyaset izledi. Ve Afganistan'ın yani tahribatında, yıkımında Pakistan'ın çok önemli rolü olmuştur. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Maalesef yani olumlu bir yapıcı bir rol oynamamıştır. Her gibi bir rol olmuştur. Öte yandan tabii ki Tacikistan, Özbekistan, Rusya ve o Afganistan'a komşu ülkeler de Taliban'ın hakimiyetinden rahatsızdırlar. Benim anlayamadığım bir husus var. Mesela dostum faktörü var. Özbekler var. Dostum güzel bir, iyi bir komutan. Taliban'ın son çıkışlarına karşı sessiz acaba Türkiye mi onu frenliyor? Türkiye'de Kabil Havaalanı'nın kontrolünü almak istiyor. Amerika ile bu konuda işte pazarlıkları var. Ekonomiktir, diplomatik bazı imtiyazlar bekliyor. Türkiye'de de bu ciddi bir şekilde tartışılıyor. Çoğu insanlar buna karşıdırlar. Ciddi ekonomik ve diplomatik imtiyazlar gelirse Türkiye iştahsız görünmüyor. Yani Kabil Havaalanı kontrolünü eline almak yönünde ciddidir. Ancak dostum şimdiye kadar engellenmiş. Ben Türkiye tarafından engellendiği ve bunun da yani Taliban'a bir iyi mesaj, hüsnü niyet mesajı olduğu kanaatindeyim. Yoksa bu şekilde Taliban'ın yani şimşekvari ilerleyişi kabul edilemez ve önlenebilirdi, engellenebilirdi. Hiçbir direniş yok. Yani bilhassa Özbeklerin de dostumun güçlerinin hakim olduğu veya ağırlıkta olduğu mıntıkalarda da bakıyoruz. Bunların ilerleyişi sürüyor. Birçok yani oyun tezgahlanıyor. Kimin eli kimin cebinde de belli değil. Yani bu da var yani Afganistan'da.
Evet.
Böyle de ne olacak? Ama en önemli sorun insan, oradaki insanların yani göç meselesidir, iltica meselesi. Türkiye'de ciddi bir şekilde tartışılıyor. İran'a yükleniyor. İran niye bunlara yol veriyor? İran'la konuşmamız lazım. İran bunları kendi işlerinde barındırması lazım. Bir de Amerika ile Türkiye bir anlaşma yapmış. Herhalde 50-60 bin işte Amerika ile birlikte çalışan Afganlılar var. Bunlara bu şekilde bir iltica verilmesi, belli bir süre bir ülkede tutulması, bunlar işte İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Bu da tartışılıyor. Yani birçok ülkenin Afganistan'da hesabı vardır. Ben hep şu örneği veriyorum. Hani bir aileye eğer teyze, hala, amca işte dışarıdan herkes müdahale etti mi orada yani sükunet sağlanmaz, sonunda parçalanır. Afganistan'da böyle bir durum söz konusu. Hakikaten bütün ülkeler, istihbaratlar orada müdahildirler. Herkesin kendine göre bir ajandası vardır. Pakistan biliyorsun Durandi sınır hattı var Afganistan'la Pakistan arasında. Aslında Pakistan Peştun bölgesi 100 sene sonra Afganistan'la birleşecekti. Pakistan o birleşmeyi engellemek için işte Peştunları destekliyor ve Afganistan güçlü bir otorite hükümeti sağlanmasını önlüyor. Yani kendi milli ulusal egemenlik tehditlerine yönelik olarak bu girişimlerde bulunuyor. Ha, Çin'in tabii ki Amerika'ya yönelik, Amerika'nın Orta Asya veya dünyanın damı olan Afganistan'daki ağırlığına karşı Taliban'ı destekliyor gibi görünüyor ben öyle. Taliban da buna karşı Uygurlar konusunda bunlara bazı garantiler vermiştir.
Evet.
Ruslar henüz net bir kılıfları takın diyorlar ama gelecekte ne olacak bakalım. Ama Afgan halkı açısından baktığımız zaman işte olumlu gelişmeler değil.
Doğru. Hocam vakit aldığınız için, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
Sağ olun, teşekkürler.
Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Afganistan gelişmeleri ve Taliban'ın Afganistan'daki artan saldırılarıyla ilgili analizleri sizlerle paylaştık. Sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Üyesi Sayın Burhanettin Dağ bizim uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.farstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in de Korsan İsrail, İngiltere ve Amerika'nın İran'ın suçlama kervanına katılması, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin Amerika'nın uluslararası arenada zevalinin önemli bir bölümü Irak'ta meydana geldiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harazi'nin Filistin gelişmeleriyle ilgili değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Tahran'da Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale ile görüşen İran İslam Cumhuriyeti Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi şu ifadeleri kullandı. 12 gün süren Kudüs Kılıcı Savaşı'nda kazanılan savaş, Filistin direnişinde yeni bir hareketin başlangıcı olduğu gibi hürriyet isteyen insanların direniş cephesine desteğini de beraberinde getirdi. Harrazi şunları kaydetti. Küresel zorba güçler çeşitli yöntemlerle Filistin milletine karşı hareket ederken, Filistin milletinin haklı talebi olan işgal ve işgalciliği bertaraf etmenin üzerinde durması takdire şayandır. Kudüs Kılıcı Savaşı'nda görünen şey, Filistin milletinin bir bütün olmasıydı ki bu da bu milletin bilinçli ve özgürlükçü olduğundan kaynaklanmaktadır. Harrazi karşı taraf yani Siyonist rejim İsrail ile başları kendi aralarında şiddetli anlaşmazlık yaşadığını ki bu da bu rejimin çakma ve köksüz olması ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelip Filistin'i işgal etmelerinden kaynaklandığını ifade etti.
İtilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reis'in koronavirüse karşı halkın aşılanmasının kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu vurgulaması, Dışişleri Bakanı Zarif'in uluslararası toplumun Afganistan'daki krizin siyasi çözümünü desteklemek için net bir tavır alması ve şiddeti kınaması gerektiğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde İran'ın direnişe verdiği desteğiyle ilgili Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreterinin değerlendirmesine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri İran'ın direniş cephesinin asıl dayanağı olduğunu duyurdu. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahale, El Meyadin televizyonuna verdiği demeçte İran'ın Filistin halkına desteğinin askeri ve mali boyutlarla sınırlı olmadığını kaydederek İran'ın direniş gruplarının liderlerine özel saygı ve ilgi duyduğunu belirtti. Direniş lideri olarak kendilerinin mesajının İran'ın direniş güçlerinin gerçek dayanağı olduğundan ibaret olduğunu kaydeden Nahale, İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmak için direniş grupları liderlerini davet etmesinin direniş liderlerinin İran nezdinde saygın konumunun göstergesi olduğunu vurguladı. Nahale açıklamasının devamında İran'ın diğer ülkelerle olan farkının Filistin halkıyla taammül ve direniş hareketlerini siyasi bakımdan onaylaması olduğunu, oysa diğer ülkelerin Filistin halkına yönelik bakışının böyle olmadığını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İran ve parlamenterin Siyonist rejim ve batılı ülkelerin İran'a yönelik hasmali politikalarına yönelik tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Mahmut Abbaszade Meşkini, Umman Denizi'ni güvensiz hale getirmek İran'a karşı askeri operasyon için iyi bir bahane olmayacağını belirtti. Son günlerde Umman Denizi ve Fars Körfezi'nde yaşanan bazı olaylara ve batılı devletlerin bu olaylardan İran İslam Cumhuriyeti'ni sorumlu tutmak kumpasına işaret eden İslami Şura Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyon Sözcüsü Meşkini, şunları kaydetti. Bir süredir bölgede askeri varlıkları ve üsleri için gerekçe peşinde olan bazı bölge dışı güçler bölgede sabotaj operasyonları ile İran korkusunu tırmandırmaya çalışıyorlar. Meşkini, İran tarih boyunca hiçbir savaşı veya saldırı başlatan taraf olmadığını, sadece her alanda kendini savunduğunu belirterek komşulardan bölgenin güvenliğini temin etmek için işbirliği yapmalarını beklediklerini, zira ancak bu durumda bölgede istikrar sağlanabileceğini kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Medya ve komşuluk hakkının ödenmesi.
Fikri mülkiyet haklarının korunması konusu uluslararası toplumun en önemli endişelerinden biridir. Bu konuya verilen desteğin kapsamı ve alanı ise teknoloji, transfer edenler ve yatırımcıları için birçok yararı vardır.
Zira günümüz yenilikler ve ilerlemelerin çıkarlarından yararlanan tüketiciler, hatta gelecek nesiller bile söz konusu yasadan yararlanabilirler. Bu yüzden bugünkü konumuzda bu konuyu ele almaya çalışacağız.
Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik ayrımı oluşturan en önemli faktörlerden biri bilgi ve teknoloji düzeyindeki farktır. 21. yüzyılda teknolojinin hızla büyümesi ve yapılan tahminlere göre hiç de uzak olmayan bir gelecekte akıl almaz derecede gelişmesi bu farkı daha da artıracaktır. Bu açığı azaltmak ve gelişmekte olan ülkelerin modern teknolojiye erişimini kolaylaştırmak için iki yol vardır. Biri teknolojinin üretimi, diğeri ise sahip olduğu ülkelerden transfer edilmesi.
Fikri mülkiyet hakları yeni ve yenilikçi bir faaliyetten yararlanmak için maddi hak yaratan hükümleri içerir ve onu destekler. Ayrıca bilginin ve teknolojik yeniliklerin yayılması, dağıtılması ve ticarileştirilmesi üzerinde yasal kontrolün uygulanmasına izin verirken bu konuda her türlü suistimal, izinsiz çoğaltma ve sahtecilikle dağıtmasına cezalar getiriyor.
Aslında fikri mülkiyet hakları sanayi, bilimsel, edebi ve sanatsal alanlardaki maddi ve fikri olmayan faaliyetlerle ilgili yasal haklardır. Birçok ülke iki ana sebepten dolayı fikri mülkiyeti korumak için yasalar onaylatmıştır. Birincisi, mucitlerin buluşlarında sahip oldukları ekonomik ve manevi haklar ile bu buluş ve icatları yapan kişilerin kamusal haklarına hukuki bir ifade kazandırmak ve ikincisi ise yaratıcılığı teşvik etmek ve sonuçlarını uygulamak ve insanların sosyal ve ekonomik kalkınmaya katılımını teşvik etmek.
Fikri mülkiyet hakları 19. yüzyıldan sonra ve iki önemli uluslararası konvansiyon yani sanayi mülkiyetin korunmasına ilişkin Paris Sözleşmesi ve edebiyat ve sanat eserlerinin korunmasına ilişkin Bern Sözleşmesi onaylanmasıyla 1886 yılında kurumsallaştı ve zamanla gelişti. Fikri mülkiyet haklarının korunmasını garanti eden ve uyuşmazlıkların tahkime havale edilerek uluslararası çözüme kavuşturulmasını sağlayan ikili anlaşmalara ek olarak başta ekonomik niteliklerle bazı bölgesel anlaşmalar ve özel uluslararası anlaşmalar kuruldu. Böylece fikri mülkiyet hakları yasalarının yorumlanması ve uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları çözme konusunda ülkeler arasında uygulanabilen ve kapsamlı yasalarla ortak bir hukuki sistem kuruldu. Bu sistem günümüzde uluslararası ticaret üzerindeki etkilerinden dolayı büyük önem taşıyor.
Bunlara ilaveten WIPO olarak bilinen Uluslararası Fikri Mülkiyet Örgütü, Stockholm'de 1967 yılında Birleşmiş Milletler'in aktif birimlerinden biri fikri düşünceleri desteklemek için yenilikler ve buluşlar fikri mülkiyet hakları ile ilgilenen ilk özel otorite olarak kabul edilmiştir.
Fakat bu alanda onaylanan tüm yasalar ve imzalanan tüm anlaşmalara rağmen yürütmede hala aksaklıklar ve başarısızlıklar görünüyor. Hatta medya dünyasında da bu ihlaller geniş çapta yaşanıyor. Bunun en son örneği ise Fransa Rekabet ve Piyasa Kurumu tarafından Google'a uygulanan para cezasıdır. Söz konusu kurum geçen haftalarda Google için diğer medyaların fikri mülkiyet haklarını göz ardı etmesi nedeniyle 500 milyon euro para cezası kesti.
Tahran Radyosu. Bu ceza dijital teknoloji devi ve en önemli internet arama motoru sahibinin medya ve haber üreticilerinin ürünlerine yeniden yayınladıktan sonra maddi haklarını ödeme konusundaki ihmalkarlığını açıkça göstermektedir. Fransa Rekabet ve Piyasa Kurumu medya ile müzakerelerde hüsnü niyetinin olmamasından kaynaklanan zararları telafi biçimi, ayrıca basın aktivistlerin haber içerikleri için abonelik ücretlerinin ödenmesi hakkındaki önerileri için Google'a 2 ay süre verdi. Fransız korumunca yapılan açıklamaya göre bu sürenin dikkate alınmaması durumunda ana cezaya ilaveten Google'a günlük 1 milyon dolar tazminat ödenmesine neden olacak.
Para cezasına tepki gösteren Google sözcüsü, para cezasının kendilerinde hayal kırıklığına sebep olduğunu ve Google yetkililerinin Fransız makamlarıyla yaptığı önceki görüşmeler sırasında iyi niyetini gösterdiğini belirtti. Fakat medya çevreleri bu dijital devin haber ürünlerinin içeriğini paylaşma hakkını ve bu tür ürünleri yeniden yayınlamanın şirketi getirdiği reklam gelirinden payını ödemesini yıllardan beri bekliyor. Aslında bu para cezası Google'ın yalnızca bu yılın ilk çeyreğinde genelde online satış ve reklamlardan olan 55,3 milyar dolarlık gelirinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor.
2019 yılında Avrupa Birliği tarafından onaylanan karara göre dijital devler tarafından çevrimiçi içerik yayıncılarına ve üreticilerine ödenmesi gereken fikri mülkiyet haklarına komşuluk hakkı olarak tanınıyor. Başta Google dahil olmak üzere bazı şirketler medya haber içeriğini paylaşmak için komşuluk hakkı ücretini ödemeye itiraz ettiler. Söz konusu firmalar bu içeriklerin yeniden yayınlanmasının daha fazla okuyucuyu kaynak haber sitelerine ve içerik üreten medyaya yönlendireceğini vurguluyorlar.
Fransa, 27 Avrupa Birliği üyesi arasında bu kararı kabul eden ilk ülkedir. Böylece çevrimiçi medya içeriğinin yayıncıları ve üreticileri, ürünlerinin fikri mülkiyet hakları konusunda internet platformlarıyla anlaşmaya varabilirler. Bu arada Fransa, geçtiğimiz Haziran ayında online reklamcılıktaki ayrıcalıklı konumunu kötüye kullandığı için Google'a 220 milyar euro para cezası verdi. Gerçi Google bu yılın başlarında Fransa'daki yüzlerce medya kuruluşunun temsilcileriyle haber ürünlerinin fikri mülkiyet haklarını ödenmesi konusunda bir anlaşmaya vardı. Fakat bu anlaşma Fransa Haber Ajansı'nın da aralarında olan bazı büyük haber ajanslarının düşündüğü anlamda değildi. Bunun üzerine Google, Fransız denetleme kurumlarının medya haber içeriğini paylaşmama talebine rağmen nihai bir anlaşmaya varılmadan önce medya ürünlerini yeniden yayınladı.
Bloomberg'in bildiğine göre Fransa'nın Google'e verdiği son ceza bu teknoloji devi pazarların etkisini kırmaya yönelik tek girişim değil. Nitekim geçen haftalarda Google Haber Servisi Almanya araştırmalarının da hedefi olduğu ve Avrupa Birliği ile İngiltere'de Facebook'un reklam verenlerin bilgilerini kullanma tarzı hakkında araştırmalara başladı. Ondan önce de Amerika Google hakkında bir dosya açarak bu internet devine rekabet yasalarını ihlal ederek internet aramaları ve reklamlarını kendi tekerini almakla suçladı. Bu iddianame Amerika hükümetinin internet şirketlerine karşı oluşturduğu en büyük zorluktur.
Google aleyhindeki suçlamalar federal mahkemeye sunuldu ve iddianame Amerikan yargısı ve 11 eyalet tarafından kaleme alındı. İddianame Google'ın herhangi bir tarayıcıya ödeyerek otomatik olarak söz konusu arama motorunun Google'a bağlanması için ödediği milyarlarca dolara odaklanıyor. Savcılığa göre bu konu Google'ın internette açılan kapı konumunu koruyacak. Bu yüzden yalnızca Amerika'da Google aramaların %80'ine sahip.
Nitekim iddianamede Google'in internet aramasını adeta kendi adına yazdırdığı belirtiliyor. Zira diğer firmalar Google'in gücünü sorgulayacak kadar tanınmazken böyle bir imkana sahip değiller. İlginç olan ise birçok konuda tamamen farklı ve 180 derecelik bir anlaşmazlığa sahip olan Amerikalı politikacılar bile hükümetin Amazon, Apple, Facebook ve Google gibi büyük internet şirketleri üzerinde de daha fazla kontrole sahip olması gerektiği konusunda görüş birliğinde olmasıdır.
Bu arada Rusya'nın TASS haber ajansı Rusya'da veri tabanı yerelleştirme yasalarını ihlal ettiği için Google'a karşı bir idari protokol hazırlandığını duyurdu. Google, Rus kullanıcı verilerini Rus yasalarına uygun olarak yerleştirmeyi reddetmekle suçlanıyor ve muhtemelen 6 milyon ruble para cezasına çarptırılacaktır. Bu dava için henüz bir duruşma tarihi belirlenmedi fakat Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojisi ve Kitle İletişim İzleme Servisi, Google, Facebook, Twitter ve diğer kitle iletişim devlerinin Rus kullanıcılarının kişisel veri tabanlarını 1 Temmuz 2021'e kadar yerelleştirmediğini söyledi.
Bu bağlamda Avrupa Birliği ve İngiliz makamları Amerikan teknoloji şirketlerinin tekel oluşturmasını ciddi şekilde kısıtlayacak bir yasa tasarısı hazırladılar. Avrupa'da faaliyet gösteren Amerikan teknoloji şirketleri başta olmak üzere teknoloji firmalarının performanslarına dayalı olarak İngiltere ve Avrupa Birliği arasında imzalanan bir mutabakat zaptı kapsamında yoğunlaştırıldı ve bu bağlamda yeni düzenleyici kurallar çıkarılacaktır. Hedef ise büyük firmaları daha sıkı denetlemektir. Plana göre sahte ve kalitesiz ürünlerin söz konusu firmaların platformları üzerinden satışının engellenmesi ve nefretin yayılmasının önlenmesi öngörülüyor.
Elektronik Sınırlar Vakfı'nda Uluslararası Politika Direktörü Christoph Schumann bu bağlamda yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin teknoloji firmalar için mevzuat lideri olmaya ve onların sınırsız gücünü kısıtlamaya çalıştığını belirterek 2021 yılının Amerikalı teknoloji kurumlarının ciddi şekilde kontrol altına alınacağı yıl olacağını belirtiyor.
Muhterem dinleyiciler, medya ve komşuluk hakkının ödenmesi konusunda hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'an'ı noktalarını ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce Bakara suresinin 39. ayetinin tilavetine kulak verelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabun nar. Hum fiha halidun.
İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte bunlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İlahi hidayeti kendi iradeleri ile kabul edenler ve akıbetleri hayırlı olanlara karşı bir grup insanlar da küfür ve inatları yüzünden ilahi ayetleri göz ardı ederler. Yüce Allah'ın hidayet araçları açık ve nettir. Lakin eğer birileri küfür ve hakkı inkar edercesine bu araçlara bakacak olursa bunları kabul etmediği gibi bir de inkar ve tekzip ederler. Ve Allah'a ait olduğunun yalan olduğunu savunurlar. Bu tür insanların sonu cehennem ateşidir. İnatçılık onların daimi huyu olduğundan ebediyen cehennem ateşinde yanacaklardır. Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. Yüce Allah kafirler için de hidayet araçlarını hazırladı. Lakin onlar kendileri istemedi ve hidayete ermeyi reddetti. Bu yüzden kendi elleriyle cehennem ateşini satın almış oldular. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com adresinden ulaşabilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir adresinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 76. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi beyin ve sinir hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve tıbbi incelemelerin ve tavsiyelere yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarındandır. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duruyoruz. Önümüzdeki birkaç bölümde ise sinirsel tik bozuklukları, ayak, bel, baş ağrıları, bel paralizisi, miyopati ve nörojenik mesane üzerinde duracağız. Bugünkü sohbetimizde ise nörojenik mesane, bel ve ayak sindir ağrıları üzerinde durmak istiyoruz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Siyatik sinir ağrısı veya bel siyatik ağrısı genellikle bel, uyluk, sırt ve alt bacaklarda bir karıncalanma olarak hissedilen ağrıyı ifade eder. Genellikle siyatik ağrı vücudun sadece bir tarafını etkiler. Bu durumda ağrı ani olabilir veya zamanla kademeli olarak artabilir. Motor bel ağrısı da bel ağrısının en önemli nedenlerinden biridir. Aktivite ile şiddetlenen ve dinlenme ile düzelen sırt ağrısı genellikle bel ağrısı nedeninin %85'ini oluşturur. Siyatik en sık da bel fıtığı veya bel diskinin doğru yerinden çıkması sonucu ortaya çıkar ve bu gibi durumlarda disk genellikle siyatik sinire bağlanan sinir köklerine baskı yapar.
Siyatiğe neden olan diğer durumlar arasında omurga kanalının daralması, osteoartrite bağlı kemik uzantılarının oluşumu ve omurgadaki değişikliklerin bir sonucu olarak sinirlerin karıncalanması yer alır. Sinire baskı yapıldığında ise normal işlevi bozulur. Bu da kas zayıflığına, uyuşmaya, bacak zayıflığına veya ayak tabanlarında ve belde ısınma ve yanma hissine yol açabilir. Bazen bu semptomlara ağrı, endişe ve ıstırap da eşlik eder.
Siyatik çok şiddetli ağrıları olabilir. Bu ağrı ayakta, otururken veya yatarken de hissedilebilir. Neyse ki siyatik genellikle cerrahi olmayan yöntemlere iyi yanıt verir ve tedavi edilir. Sorun erken teşhis edilip tedavi edilirse, semptomlar genellikle siyatik tedavisine başladıktan birkaç ay sonra kaybolur. Bu nedenle şiddetli siyatik olasılığına rağmen çoğu durumda bu sorunun konservatif tedaviyle haftalar içerisinde tedavi edileceğini unutmayın.
Sinirsel veya nörojenik mesane, beyin hasarı ile ilişkili başka bir hastalıktır ve idrar yolunu kontrol eden sinirlerin hasar görmesi nedeniyle işlevi bozuk olan mesane olarak da adlandırılır. İdrar yolunun kaslarını kontrol etmek için mesane bölgesinde çeşitli sinirler görev yapar. Bu kaslar kişi gönüllü olarak serbest bırakana kadar idrarı tutmak için üretral çevresinde doğal olarak sıkı bir halka oluşturan sfinkter kaslarını kontrol eder. Nörojenik mesane ciddi ve geri dönüşü olmayan böbrek hasarına ve mesane duvarında hasara neden olabilir. Bu nedenle ilgili herhangi bir semptom görür görmez bir nöroloğa görünmeniz gerekir.
Nörolojik, ürolojik veya mesane ve üretral fonksiyon kriterlerinden hareketle birkaç tip nörolojik mesanenin olduğunu söylemek mümkün. Bu hastalığın nedenleri de çok farklı olabilir. Bunlar idrara çıkma işlevini kontrol eden sinir hücrelerinin yok edilmesinin neden olduğu Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve Shy-Drager sendromu gibi dejeneratif nörolojik hastalıkları içerir. Miyelinini yok eden bozukluklar özellikle beyindeki ve omurilikteki sinir hücrelerinin hastalanan hasar görmesine ve iletişim kurma yeteneğini kaybetmesine yol açan MS gibi hastalıklarda bu durumu tetikleyebilir. Ayrıca beyin iltihabına bağlı estefalit, sinir hücrelerini öldüren ve zayıf kan akışına bağlı felçler, serebral palsi, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu gibi öğrenme güçlükleri, beyin veya omurilik tümörleri de bu hastalığa neden olabilir. Konjantral omurilik hasarları, omurilik hasarı, pelvik cerrahiden kaynaklanan sinir hasarı, bel diski fıtığı veya spinal kanal darlığı, sinirleri besleyen kan damarlarının hasar görmesine bağlı, nöropik diyabet, B12 vitamini eksikliği, frenge ve sifiliz veya zona, nörojenik mesanenin nedenlerindendir.
Nörojenik mesanenin birkaç belirtisi vardır. Nörojenik mesanenin en yaygın semptomu idrara çıkmayı kontrol edememektir. Diğer belirti ve semptomlar altta yatan nedenlere bağlıdır ve sık idrara çıkma, mesanenin tam olarak boşaltılamadığı hissi veya mesaneyi tamamen boşaltamama, bir kişinin acil idrara çıkma hissi sayısında artış veya ağrılı idrara çıkma şeklinde olabilir. İdrarda yanma hissi, idrar tıkanması, idrar damlaması ve mesanenin dolu olduğunu hissedememe de belirtiler arasında olabilir.
Üriner sistemin karmaşıklığı nedeniyle bu hastalığı teşhis etmek için doktorların kapsamlı bir muayene yapmaları gerekecek. Fizik muayene ve tıbbi geçmişinizle ilgili sorulardan sonra doktorunuz testler yaptıracaktır. İdrar muayenesi ve incelenmesi, ultrason, sistometri, mesane içi sistoskopi veya endoskopi, aerodinamik görüntüleme, elektroenselofragm gibi nörolojik testler ve EMG veya sinir ve kas testleri, böbrek, mesane, omurga ve sinir görüntüleme testler, röntgen bilgisayar yardımlı taramalar ve MR da yaptırabilir.
Bu hastalığın tedavisi için ilaç, sinir stimülasyonu ve davranışsal terapiye başvurulabilir. Bir nörolog, nörojenik mesaneye neden olan sinir hasarını onarmak için sinir stimülasyonunu da önerebilir. İki tür sinir stimülasyonu vardır. Sakral sinir stimülasyonunda mesane kontrolünü iyileştirmeye yardımcı olmak için hafif elektrik darbeleri gönderen bir nörotransmitter olan bir cihaz, idrara çıkma sıklığını başarılı bir şekilde azaltmak için cildin altına kalçaların üzerine yerleştirilir. Posterior tibial sinir stimülasyonunda ayak cildinin altına küçük bir elektrot yerleştirilir ve elektrot vücudun dışında bulunan bir elektrik stimülatörüne bağlanır. Uyaran ayağın tibial sinirini uyarmak için elektrota darbeler gönderir. Sonra o elektrik akımı pelvik kasları ve mesanenin performansını etkileyen sinirleri etkiler.
Doktorlar tarafından önerilen davranış terapisi bu hastalık için en etkili tedavilerinden biridir. Kegel egzersizleri pelvik taban kaslarını ve üretrayı güçlendiren ve mesaneyi kontrol etmeye yardımcı olan düzenli günlük egzersizleri içerir. Mesane eğitimi başka bir yöntemdir ve amacı idrarı uzun süre tutmak ve böylece idrara çıkma sıklığını azaltmak içindir. Bu eğitim, mesaneyi boşaltmak için tuvalete gitme arasındaki süreyi artırmayı hedefliyor ve 2 ila 3 ay içinde kademeli olarak gerçekleştiriliyor.
Bu hastalığı tedavi etmek için diyetinizi değiştirmeniz gerekir. Kafein, alkol, çikolata, baharatlı yiyecekler ve yapay tatlandırıcılar gibi mesaneyi tahriş eden veya idrarı artıran etkisi olan yiyeceklerden kaçınmanız gerek. Yüksek lifli yiyecekler yemek kabızlığı azaltma yardımcı olabilir. Kabızlığın aşırı aktif mesaneyi kötüleştirdiği unutulmamalıdır. Kilo kaybının belirtilerinizi hafifleteceği söylenebilir. Burada başvurabileceğiniz bir başka yöntem de ek boşaltma yöntemidir. Bu yöntemde mesaneyi tamamen boşaltmak için idrardan birkaç dakika sonra tekrar mesaneyi boşaltmaya çalışırsınız. Alternatif kateterizasyon yöntemlerinde de mesaneyi tamamen boşaltmak için idrar sondu veya kateterinden yararlanmak gerekir. Bunu yapmadan önce doktorunuza danışmanız gerek.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli dizi sohbetimizin 76. bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri parstoday.com'u ziyaret edebileceğiniz gibi turkish@ws.irib.ir'e görüş ve isteklerinizi gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.